Dag zus, immers dus. Evet, yani fark ettim ki çok yorgunluk var, çok hastalık var. Dua edelim. Ya Rab, grip var, bunu istemiyoruz. Yorgunluk var, bunu istemiyoruz. Senin gücün istiyoruz. Senin iyileştirdiğini istiyoruz. Ya Rab, şifa senden almak istiyoruz bugün. Ya Rab, olsun haftaya işimizde iyilik olsun, gücü olsun. Yani iyi işler yapmak istiyoruz. Dışarıya gitmek istiyoruz. Güzel yemek yemek istiyoruz. Ya Rab, olsun. Senin gücünde ve senin güzel isminde. Amin. Dua ederek vaaz veriyorum bugün. Çok pardon. Tecrübeli var. Teşekkür ederim. Ya bugün kutsal kitaba bakarken durumunun bakımızın bütününe bakmamızın ne kadar önemli olduğunu öğreneceğiz. Tamam mı? Sadece bir parçasına bakarsak yanlış anlarız. Bu yüzden hem kolay ve güzel parçalarını hem de zor ve korkunç parçalarını birden bakmamız lazım. Keşke olmasaydı. Ama gerekiyor. Hep birlikte bakarken Rab'bin geleceğini öğreneceğiz. Bugün Elçilerin İşleri kitabından okuyoruz. Bölüm 4'te ayet 32'den başlıyoruz. Ama bu noktaya nasıl geldik? Bu hikayeye nasıl geldik? Öncesindeki olaylar neydi? Bunlar önemli. Çünkü durumunu anlatıyor. Rab İsa 3 sene boyunca öğrenciler ile öğretip harikalar işler yaparak İsrail'i dolaştı. Gezerken öğrencilere öleceğini, kendini öleceğini ve dirileceğini anlattı. Ve de nedeni anlattı. Ben okumak istiyorum. Rabbi ise yani kendi sözleriyle çok güzel bir şekilde özetledi. Yuhanna 3. Ve biz bazen sadece Yuhanna 3, 16 okuyoruz. Çünkü onu çok seviyoruz. Ama biraz daha okuyacağız bugün. Çünkü önemli. İsa şöyle yanıt verdi. Sana doğrusunu söyleyeyim. Bir kimse sudan ve ruhtan doğmadıkça Tanrı'nın egemenliğine giremez. Bu zor. Pardon, tekrar bakabilir miyiz? Bu zor çünkü biz sudan yapabiliriz ama biz ruhtan yapamıyoruz. O Rab Tanrı'dan. Tamam, altı. Ben bedenden doğan bedendir, ruhtan doğan ruhtur. Sana yeniden doğmalısınız dediğime şaşma. Dilediği yerde eser sesini işitirsin. Ama nereden gelip nereye gittiğini bilemezsin. Ruhtan doğan herkes böyledir. Yani ruhtan doğanlar bakarken bu nasıl olur soruyorlar. Bu güzellik nereden geldi soruyorlar. Çünkü yani mantıklı değil. Ama ruhtan doğan herkes böyledir. Nikodim İsa'ya bunlar nasıl olabilir diye sordu. İyi bir soru. İsa ona şöyle yanıt verdi. Sen İsrail'in öğretmeni olduğun halde bunları anlamıyor musun? sana doğrusunu söyleyeyim. Biz bildiğimizi söylüyoruz. Gördüğümüze tanıklık ediyoruz. Sizler ise bakın tanıklığımızı kabul etmiyorsunuz. Sizlere yeryüzüyle ilgili şeyleri söylediğim zaman inanmazsınız. Gökle ilgili şeyleri söylediğimde nasıl inanacaksınız? Gökten inmiş olan insanoğlundan başka hiç kimse göğe çıkmamıştır. Musa çölde yılanı nasıl yukarı kaldırdıysa, insanoğlunun da öylece yukarı kaldırılması gerekir. Bu hikayeyi biliyor musunuz? Biliyor musunuz? Anlatabilir misiniz? Çünkü kelimeleri bilmiyorum. Hikayeyi biliyorum.
Hikaye şöyle. İsrail adlı çölde dolaşırken Rabbin saygısızlık ediyorlar. Ve Rabbin o çölden bir sürü yılan çıkarıp İsrail halkına saldırıyor ve kimi sokarsa ölüyorlar. Ve sonra halk Tanrı'ya yakarınca Rab Musa'ya diyor ki bir kurş yılan yap diyorlar ve onu yukarıya koy. Kim yılan tarafından ısırılırsa ona baktığında iyileşecek diyor.
Evet ve iyileşti dedi. Yani aynı şekilde insanoğlunun yukarı kaldırılması gerekir. Çünkü hastalığımız var kalbimizde. Ve ama İsa'ya bakarak iyileştirildik. Tamam. Öyle ki ona iman eden herkes sonsuz yaşama kavuşsun. Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın. Hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Tanrı oğlunu dünyaya yargılamak için göndermedi. Dünya onun aracılığıyla kurtulsun diye gönderdi. Bu kurtuluştan sonra ne olacak? Ona iman eden yargılanmaz. İman etmeyen ise zaten yargılanmıştı. Çünkü Tanrı'nın biricik oğlunun adına iman etmemiştir. Yargı da şudur. Dünyaya ışık geldi ama insanlar ışık yerine karanlığı sevdiler. Oh. Çünkü yaptıkları işler kötüydü. Yani kötülük ışığı sevmiyor. Çünkü belli. Saklanmak istiyoruz. Kötülük yapan herkes ışıktan nefret eder ve yaptıkları açığa çıkmasın diye ışığa yaklaşmaz. Ama gerçeği uygulayan kişi yaptıklarını Tanrı'ya dayanarak yaptığını göstermek için ışığa gelir. Yani Rab İsa'ya baktıktan sonra, kurtuluştan sonra yani biz ışığa girebiliriz. Ve yeni türlü bir halk kurulur. Ve İsa bunu anlattıktan sonra en sonunda Romalılar ve Yahudi din liderleri tarafından öldürüldü. İsa ağaçta yukarı kaldırıldı. Ama dirildi. Ve İsa dirildikten sonra öğrencilerine kutsal ruhu bekleyin dedi. Ve kutsal ruhu göndermek için cennete geri gitti. Kutsal ruh gelmeden önce öğrenciler korku içindeydi. Ve gizlice toplanıyorlardı. Hiç kimse görmesin. Biz köşede kalacağız. Her şey düşündüğümüz gibi olmuyor. Ne olacak sakladılar. Gizlice topladılar. Ama bir dua toplantısında kutsal ruh inip onlara doldurdu. Ve her şey değişti. Artık öğrenciler ve İsa'ya iman edenler her şeyi açıkça yapmaya başladılar. Tapınakta dua edip, ibadet edip, İsa'yla ilgili vaaz veriyorlardı. Halka öğretiyorlar ve korkmuyorlar. Çünkü ruhtan yeniden doldu. Gerçeği uygulayan kişiler olarak artık yaptıklarını ışıkta yapıyorlar. ve artık din lideri gizlice onlara durdurmaya çalışıyorlar ama durduramazlar. Çünkü öğrencilerin gerçekliğini ve kutsallığını herkes net bir şekilde görebiliyordu. İyi bir reklam gibi değil mi? Bir reklam var. Gelecek. Önce bu adam kötü dişleri olduğu için utanmış, dostsuz, tek başına kalmıştı. Ama diş beyazlatan ipana diş macununu kullandıktan sonra Tom Cruise oldu. Wow. İyi bir reklam. Bir daha var. Önce bu adamlar korktuklar için kendilerini sakladılar. Gizlice toplandılar. Tek başlarınaydılar. Ama yeni yaşam veren kutsal ruhu aldıktan sonra gerçekten İsa'nın elçileri oldular. Güzel. Ama inanılmaz değişiklik oldu. Ve bugünkü metin bu yeni kutsal ruh ile doldurulan, korkmayan, utanmayan topluluğun nasıl göründüğünü anlatıyor. Bu elçilerin işlerinden 4. bölüm ayet 32'den. 32. Başlayacağım. İnananlar topluluğunun yüreği ve düşüncesi birdi. Hiç kimse sahip olduğu herhangi bir şey için bu benim diye demiyor. Her şeylerini ortak kabul ediyorlardı. Elçiler Rab İsa'nın ölümden dirildiğine çok etkili bir biçimde tanıklık ediyorlardı. Tanrı'nın büyük lütfu hepsinin üzerindeydi. Aralarında yoksul olan yoktu. Çünkü toprak ya da ev sahibi olanlar bunları satar, satıklarının bedelini getirip elçilerin buyruğuna verirlerdi. Bu da herkese ihtiyacına göre dağıtılırdı. Wow, mükemmel değil mi? Luka iyi bir reklamcı olur. Çok güzel bir marka konumlandırma yapmış. Ve eğer Luka'nın amacı yeni kilisede her şeyin mükemmel olduğunu ilan etmek olsaydı, bu noktada bırakacaktı. Daha yazması gerekmeyecekti. Eğer daha fazlasını anlatmasaydı, neler düşünecektik bu topluluğu hakkında? Birincisi, kiliselerde hiç sorun olmaz. Sorunlar varsa doğru kilise olamaz diye düşünecektim. İkincisi, herkes her şeyi paylaşmalı. Yapmazsa doğru Hristiyan değildi diye düşünecektim. Eğer dahası olmazsa bunları öğretebilirdim ama Luka yazmaya devam etti. Örneğin Kıbrıs doğumlu bir Levli olan ve elçilerin Barnaba yani cesaret verici diye adlandırdıkları Yusuf sahip olduğu bir tarlaya sattı. Parasını getirip elçilerin buyruğuna verdi. Luka Barnaba'nın örneği anlatıyor. Eğer daha ötesini anlatmasaydı neler düşünecektik? Bir, eğer kilisede onur kazanmak istersen, çok para veriyormuş gibi görünmesi gerekiyor. Ve ikincisi, eğer toprak ya da ev sahibi olursak, onlara satılmalıyız ve o parayı kiliseye vermemiz gerekiyor. Ev sahibi olursan, imanlı değilsin diye düşünecektim. Eğer dahası olmazsa bunlara öğretebilirdim. Ama Luka devam etti. Hananya adında bir adam, karısı Safira'nın onayla bir mülk sattı. Paranın bir kısmını kendine saklayarak gerisini getirip elçilerin buyruğuna verdi. Karısının da olup bitenlerden haberi vardı. Hananya ve onun eşi Safira bu yeni topluluğun standartlarını anladıklarını sandılar. Biliyoruz ki her kültürünün normları var. Hristiyan normları ne diye biz biliyoruz sandılar. Bir Safira lazım canım. Safira güzel demek. Gel eşim. Gel.
Merhaba.
Ya eşim. Bu topluluğa katıldık. Artık Hristiyanız değil mi?
Evet.
Bu yüzden biz Hristiyanlar gibi davranmalıyız. Her topluluğun standartları var. Yani kuralları var. Değil mi?
Evet.
Evet. Güzel bir eşi. Her şey katılıyor. ve gördüğüme kadar Hristiyanların topluluğunun kuralları şunlardı. Birincisi her şey ortak ve bu yüzden biz de her şeyimizi paylaşıyor gibi davranmalıyız. İkincisi bizim mülkümüz var. Ama ev ya da toprak ya da mülkün varsa satmak lazım. Üçüncü, bunları yaparsak gerçek Hristiyanlar olacağız. Ve de herkes bizi onurlandıracak. Güzel. Belki güzel isimlerle adlandıracaklar. Barnaba gibi. Yeni ad istiyorum. Bu yüzden bunları yapmak istemiyorum. Ne yapalım? Düşündüm, herkes bizim mülkümüz olduğu biliyorlar. Bu yüzden onu satmak kesinlikle gerekiyor maalesef. Yoksa bizi suçlayacaklar. Hakkımızda olumsuz düşünecekler. Belki bizi bırakacaklar. Ama eğer satarsak, hiç kimse tam bedeli bilmeyecek. Çok para vereceğiz ama kendimiz için biraz tutacağız. Ne düşünüyorsun? Evet. Tam miktarı vermeyeceğiz. Öyle ki herkes mutlu olacak. Topluluk para alacak. Biz onur alacağız. Herkes bizim mükemmel olduğumuzu düşünecek. Ne diyorsun? Evet. Tamam, anlaştık o zaman. Sen bir yere gidin, yapacağım. Ve böyle yaptılar. Ama Hananya çok yanlış düşünmüş. Ayet 3. Beşinci bölüm, Elçilerin İşleri, ayet 3. Petrus ona, Hananya nasıl oldu da şeytana uydun, kutsal ruha yalan söyleyip mülkün parasının bir kısmını kendine sakladın, dedi. Mülk satılmadan önce sana ait değil miydi? Sen onu sattıktan sonra da paraya dilediğin gibi kullanamaz mıydın? Neden yüreğinde böyle bir düzen kurdun? Sen insanlara değil, Tanrı'ya yalan söylemiş oldun. Petrus, Hananya'nın yanlış düşündüğü açıklıyor. Hananya'nın malı ona aitti. Eğer satmasaydı hiç sorun olmayacaktı. Böyle bir kural konulmamıştı. Hristiyanlar için böyle bir şart yok. Yani çok açıkça söylemek istiyorum. Paranız sizin. Varsa sizin. Tamam mı? Sizindir. Bu bir malınız varsa utanmayın. Bu bir suç değil. Paranız sizindir. Nasıl kullanmak isterseniz kullanın. Para vermek isterseniz verin. İstemezseniz vermesin. Paranızı dilediğiniz gibi kullanın. Bu yüzden kilisede seni suçlamaya çalışan varsa asıl o kişi suçludur. Çünkü biz yargılamamalıyız. Bunlar Hananiya'nın suçu değildi. Hananiya'nın suçu şu, aldatmaya çalıştı. Ben iyiyim demek istedi. Ben mükemmelim. Ben ne kadar güzelim demek istedi. Ben yaptıklarımı göre Hristiyan olmaya layığım demek istedi. Ama Hristiyan'ın püf noktasını tamamen kaçırmış. İsa'nın ölüp dirilmesinden önce öyle idi. Her din gibi Allah'a yaklaşmak için ve onun halkına ait olmak için iyi davranmak gerekiyordu. İyilik yapılması gerekiyordu. Ama tabii Tanrı kadar kutsal olmadığımız için affetmek için bir bedel ödemek, bir kurban kesmek lazım. Sanki bu yaptıklarıma göre kutsallaşırdım. Yaptığımız her kötü şeyin, düşündüğümüz gizli şeyin saklanmış kalması lazım. Çünkü eğer Allah yüreklerimizde ne olduğunu bilseydi, bizi hiç kabul etmeyecekti. Değil mi? Ne düşünüyorsunuz? Neyse, ya çocuklar gibiyiz. Çocuklar gibiyiz. Tanrı'ya yalan söylemeye çalışmak ne kadar aptalca. Her şey bilen Tanrı'ya nasıl aldatırız? Ya bir hikaye paylaşacağım. Oğlum çok küçükken bir çikolata paketi buldu. Yani tabii hepsini yedi. Ve ben gelip onu buldum ve paketin parçalarının arasında yani ve yani çikolatayı yedin mi sordum. Hayır baba dedi. Hayır çikolatalı mı çikolata mı bilmiyorum. Evet yani çok küçük, çok nazik. Ah, onu sevdim, çok tatlı. Gözleri fal taşı gibi açılmış. Yüzünün her yeri çikolata içerisindeydi. Ya, biz de aynı şekilde geldik yani. Ben hiçbir kötülük yapmadım Tanrı. Ben iyiyim. Dua ediyorum Tanrı. Ben pazar günleri iyilik yapıyorum. Hiç kötülük yapmadım. Çocuklar gibiyiz. İnanılmaz. Tanrı için bizim yüreklerimizin gerçek durumu gizli kalabilir mi? Yok. Bizi biliyor. Ama ve bu inanılmaz. Allah bunu bilerek bizimle ilişki kurmak istedi. Bu Allah'ın merhameti. Aynı zamanda anladık ki biz yaptıklarımızla yüreklerimizi değiştiremezdik. Ne yapalım? Üstelik kötü kalplerle ona yaklaşmaya çalışırsak kutsallık ve adaletini bizi cezalandırması gerekiyor. Bu Allah'ın adaleti. Merhamet ve adalet. İkisi birlikte nasıl gelecek? Bu yüzden bizi yepyeni kalpler vermesi lazım. Yeni kutsal hayatları bize vermesi lazım. Yeni ruhu, yani kutsal ruhu bize vermesi lazım. Ve İsa bunu yaptı. Çarmıta kaldırıldı. Şimdi ona eski hayatlarımızı veriyoruz. Eski yaptıklarımızı, iyiler ve kötüler. Veriyoruz. Ve İsa ölerek da ölüme götürüyor. Neden? Çünkü Tanrı'nın adaleti gerçeği cezalandırılmamız lazım. onun adaleti bizim yerimize İsa'ya düştü. Bize merhamet getirdi. Hamdolsun. Biz İsa'nın hayatına alırız. Onun kalbini alırız. Onun ruhunu alırız. Artık yaptıklarımıza göre yaklaşmıyoruz. Artık İsa'nın yaptıklarına göre geliyoruz. Ve bu yüzden güvenle gelebiliriz. Işıkta gelip kalkabiliriz. Korkmayarak, utanmayarak, kabul edilir miyim diye endişe etmeyerek gelebiliriz. Wow. Ve de bu yeni kalpten iyilik geliyor. Çünkü kalbimiz artık kutsal. İyi olanı yapmak istiyoruz. Yani kötülük yapmış olsak bile Tanrı'ya gelebiliriz. Çünkü o yaptıklarımı göre gelmiyoruz. Kalbe göre geliyoruz ve yeni kalbimiz var ve tövbe edebiliriz, değişebiliriz. Çünkü onun kudreti bizde çalışıyor. Ama Hananya ve onun eşi eski sisteme göre geldi. Açıkça gelmedi. Işıkta gelmediler. Geçmiş olsun. Bu yeni halkına katılmak istedi ama eski kurallar aracılığıyla bu olamaz. Ve onlara ne oldu? 5. ayet. Hananya bu sözleri işitince yere yıkılıp can verdi. Olanları duyan herkesi büyük bir korku sardı. Tabi. Gençler kalkıp Hananya'nın ölüsünü kefenlediler ve dışarı taşıyıp gömdüler. Bundan yaklaşık 3 saat sonra Hananya'nın karısı olanlardan habersiz içeri girdi ve Petrus şöyle bana, "Muku bu fiyatı mı sattınız?" diye sordu. "Evet, bu fiyatı," dedi Safira. Petrus ona şöyle dedi, "Rabbin ruhunu sınamak için nasıl oldu da söz birliği ettiniz. İşte kocanı gömenlerin ayak sesleri kapıda, seni de dışarı taşıyacaklar." Kadın o anda Petrus'un ayakları dibine yıkılıp can verdi. İçeri giren gençler onu ölmüş buldular. Onu da dışarı taşıyarak kocasının yanına gömdüler. Wow. Ciddi bir şey. Çok ciddi. İlk önce bir şey demek istiyorum. Bu Tanrı'nın adaletidir. Ama bu normal değil. Her zaman böyle çalışmıyor. Neden? Çünkü Allah merhametlidir. Yani isteseydi böyle yapabilirdi. Ama bizimle ilişki kurmak istiyor. Bizimin geliştirmesini istiyor. Bu yüzden her zaman böyle çalışmıyor. Mesela biz biliyoruz ki Petrus yalan söyledi değil mi? İsa, yo, onu bilmiyorum dedi. Ne kadar büyük bir yalan ama can vermedi. Bu yüzden biliyoruz ki Allah her zaman böyle çalışmıyor. Ama şuna ikna oldum. Yani çok araştırma yaptım, çok okudum. Kilisenin tarihi şeyleri. Bunu ikna oldum. Kutsal ruh daha güçlü bir şekilde çalışırken günahla daha ciddi bir şekilde karşılaşıyor. Ve biz sık sık kutsal ruhtan daha da almak istiyorum diyoruz. Ama eğer daha güçlü şekilde gelirse hazır mıyız? Kutsal ruha gerçekten hazırlanmak için daha iyi olmak ya da daha iyi davranmak ya da daha iyi görünmek bizi hiç yardımcı olmayacak. Çünkü çalışmakla yeterince iyi olamıyoruz. Kutsallığımız günah çıkartmamızla pardon, çıkart mamızla, tövbe etmemizle ve İsa'nın cahmetaki işleri aracılığıyla Tanrı'nın kesin merhametine aittir. Bunu anlayarak şimdi Hananya ve Safira'dan neler öğrenelim? Bunu öğrenebiliriz. Eski ahite göre Tanrı'ya yaklaşmaya çalışırsak, Tanrı'nın adaletiyle karşılaşacağız kesin. Ya şimdi karşılaşacağız ya da İsa geri gelince. Ama kesindir ki yaptığımız her şey Tanrı'nın mükemmelliğiyle karşılaşınca en iyi yaptıklarımız bile kötü görünecek. Eski ahite göre doğru ve adil cezayı alacağız. Eski ahite göre gelme. Kurallara göre gelme. En iyi kilisede, ikinci nokta, en iyi kilisede bile her şey mükemmel değil. Anlıyor musunuz? Doğru. Onu saklamayalım. Yani gizli olmasın. Işıkta yürüyoruz. Sorunlar varsa, şüpheler varsa, yanlışlar varsa açıkça söyleyelim. Performansa göre değerlendirilmiyoruz. Kilisede eski ahite göre yaşamıyoruz. Üçüncü nokta, Allah bu açık ışıktaki halkla mükemmel değil ama ışıkta halkla çalışabilir. Onlara yeni kalpler veriyor. Onlara yeni hayatı veriyor. Bir kişi, ben layık değilim ama tövbe ediyorum. Rab İsa bana yardım et, beni kurtar dediğinde kutsal ruh veriliyor. Ve böyle geliyoruz. Ve dördüncü, eğer bu yeni kalbe göre, yeni ruha göre yaşarsak, kutsal bir halk ortaya çıkacak. Kurallardan daha güçlü bu ruh. Ve Tanrı bizimle çalışacak, kutsallaştıracak, iyileştirecek. Bizim toplumumuzun yüreği ve düşüncesi bir olacak. Hamdolsun. Ve bu topluluk nasıl görünecek? Sonuç ne olacak? Ayet 11. İnanlılar topluluğunun tümünü ve olaya duyanların hepsini büyük bir korku sardı. Elçilerin aracılığıyla halk arasında birçok belirtiler ve harekalar yapılıyordu. İmanlıların hepsi Süleyman'ın evanında toplanıyordu. Halk onlara büyük saygı duydu halde. Dışarıdan hiç kimse onlara katılmaya göze alamıyordu. Buna karşın Rab'e inanıp topluğa katılan erkek ve kadınların sayısı giderek arttı. Ya anlıyor musunuz? Bu topluluğu büyütüyor. Ama kişiden ben bunları ile olmak istiyorum, çalışmaktan değil. Rab İsa, yani Rab bunu arttı. Ve bu halk hala güzeldi, hala saygılıydı ama artık bir çizgi çizildi. Çok net bir şekilde. Eğer bu halka katılmak isteseydin, yeni kalp, yeni ruh gerekiyordu. Yoksa tehlikelidir. İçindesin ya da dışarıdasın ama ortada olamazsın. Kutsal kitabın tümü bunu açıklar. İsa, hiç kimse iki efendiye kulluk edemez. Ya birinden nefret edip öbürünü sever ya da birine bağlanıp öbürünü hor görür dedi. Ya içindesin ya da dışarıdasın. Çizgi var. Laodikya'daki kiliseye bunu dedi. Yaptıklarını biliyorum. Ne soğuksun ne sıcaksın. Keşke ya soğuk ya sıcak olsaydın. oysa ne sıcak ne soğuksun, ılıksın. Bu yüzden seni ağzımdan kusacağım. Ey yaşam kilisesi, sıcak ol, yürekten davran, ışıkta yürü, rutan davran. Çalışarak bunu yapamıyoruz. Yeni kalp lazım. Cennetsel bir şey, bir harika işin olması lazım ve devam etmesi lazım. Işığa gelin, İsa'ya iman edip sorun, onunla konuşsun. Kilisenin liderleri için bu öğretiş zor. Çünkü bizim de tam olarak Tanrı'ya güvenmemiz gerekiyor. Size kurallar koyamam. Ancak Kutsal Ruh'a ve onun kudretine güvenmem lazım. O sizinle konuşacak. O sizin hayatında çalışacak. O sizi ışığa getirecek. Ve ben lider olarak ona güvenmem lazım bunun için. Ve de o benden daha iyi konuşabilir. Ama size cesaret vermeye çalışmak istiyorum. Çünkü bugün güzel bir örnek var. Fırsatım var. Ya ne diyorsunuz? Halep oradaysa Arşın burada. Tamam, yapacağız. Biliyorsunuz biz yeni binaya taşınacağız. Bu nedenle bu hafta ve de gelecek hafta özel bir bağış kampanyamız var. Yeni binamız Tanrı'nın egemenliği için kullanmak istiyoruz. Güzel bir yer olsun. Çok güzel. Kocaman olsun. Misafirlerimiz rahat etsin. Bizim daha kolayca Allah'a tapınmamız için uygun bir yerde olsun. Bunu istiyor musunuz? İstiyor musunuz? Kesin. Tamam. Çocuklar odalara olsun. Ben bunu istiyorum. Bahçesi olsun. Mangallar için bir yer olsun. Büyük bir salon olsun. Çok kişinin gelip, dinleyip, iman etmesi için. Allah'a layık olsun ki orada ona yakışır işler yapalım. Birlikte istediğimiz gibi toplamak için müsait olsun. Dua, ibadet, müzik, kermesler, yemekler, kahkaha olsun orada. Bunu istiyoruz. Bu yüzden para topluyoruz. Çünkü iyi bir yer istiyoruz. O binada Kutsal Ruh'un işlerini görmek istiyoruz. Hastalar iyileşsin. Harikalar olsun. İyi teoloji öğretilsin. Yeni imanlılar olsun, yeni kiliseler, o topluluktan çıkarsın. Sadece İstanbul'a değil, bütün Türkiye'ye ışık olsun. Üstelik sadece Türkiye'ye değil, bütün uluslara ulaşsın. Ah, bunu istiyoruz. Ve bugün vermek için bir fırsatımız var. Ayrıca haftaya da fırsatımız var. Ama şunu anlamalısınız ki bu konuda bir şart yok. Hatta bazılarının vermesini de istemiyorum. İstemiyorum. Belki bunu söylemek aptal ama doğru. Çünkü gördük ki tehlikeli bir şey. Anlatacağım. Bugün bu konuda 4 farklı türden kişi var. Birincisi hazır olan ve rahat hissedenler. Eğer bu hafta hazırlandıysan, Tanrı'yla ne kadar vereceğin konusunda konuştuysan, tamam. Bağış kutusu dolaşınca Tanrı'yla anlaştığın miktarı ver. Güzel. Ama ikinci grup var, hazır olan ama rahatsızlar. Bu hafta hazırlandın. Tanrı'yla ne kadar vereceğini konusunda konuştun. Ama sana zor geliyor. Mücadele ediyor. Büyük iman lazım. Ve de Tanrı'ya güvenmek lazım. Lütfen bu hafta verme. Verme. Yani şöyle yap. Toplantı bittikten sonra bir arkadaşı bul ya da önündeki liderlerinden birini bul ve anlat. Belki tövbe et. Yargılanmayacaksın. Hayır. Ama daha büyük iman için dua edeceğiz. Haftaya Tanrı'yla birlikte kararlaştırdığın miktarı verebilirsin. Üçüncü grup var. Hazır olmayanlar. Açıkça söyleyeceğim, ben bu grubun dayım. Çünkü yani biraz dua ettim ama eşimle konuşmadım. Vaktim olmadığı için. Bu yüzden bu hafta vermeyeceğim. Utanda mıyım? Biraz. Ama açık olmam lazım değil mi? Bu yüzden bu grupta benimle olursan neden bilmiyorum. Belki bağış günü olacağını bilmiyordun. Ya da unutun ya da vaktin olmadığı için Tanrı'yla bu konuda konuşmadın. Bu hafta verme. Tanrı'yla konuş. Seninle bir ilişki kurmak istiyor. Allah seninle her konuda konuşmak istiyor. Hatta para konusunda bile. Dua et. Eğer nasıl yapacağın ya da dua konusunda yardım almak istersen, bir arkadaşına bul ya da bir lider bul. Dua et. Sor. Ayıp değil. Hepimiz öğrenmeye devam ediyoruz. Haftaya gelip Tanrı'yla birlikte kararlaştırdığın miktarı ver. Ve dördüncü grup var. Tanrı'yla konuşmayan ve onunla konuşmak istemeyenler. Bazılarımız Tanrı'yla konuşmak istemeyiz. Belki utançtan, belki seninle ilgileneceğine inanmamaktan, belki onunla konuşursan seni cezalandıracağını düşünüyorsun. Neyse, belki Tanrı'nın teveccühünü kazanmak için para vereceksin. Belki kilisenin seni onun onurlandırması için. O zaman lütfen verme. Tanrı senin paranı istemiyor. Senin yüreğini istiyor. Seninle bir ilişki kurmak istiyor. Sana yeni hayat vermek, yeni ruh vermek istiyor. Ben de senin paranı istemiyorum. Senin Tanrı'nın halkına katılmanı istiyorum. Ve sen ilişki kurduktan sonra Allah konuşarak sana öğretecektir. Allah ile böyle tanışmak istersen toplantı bittikten sonra bir arkadaşı bul ya da lideri bul ve nasıl Tanrı'yla tanışabilirim sor. Tamam.